Üniversiteye hazırlık tarih konu anlatımlı test uygulamalı. 10. kaset 1. yüz sayfa 468. Soru 16. Cumhuriyet'in ilanının ilk yıllarında kadınlar birçok haklar elde etmişlerdir. Medeni kanun kadın haklarının gelişimi konusunda hangi alanda yenilik getirmemiştir? A. Mirastan eşit olarak yararlanabilmesi. B. Boşanmada kadına kolaylıklar sağlanması. C. Bir erkeğin sadece bir kadınla evlenebilmesi. D. İstediği mesleği seçebilmesi. E. Seçme ve seçilme hakkı. Cevap, kadınlara seçme ve seçilme hakkı medeni kanunla değil anayasamızda 1930 ve 1934 yıllarında yapılan değişikliklerle verilmiştir. Soru 17. Atatürk dönemindeki aşağıdaki gelişmelerden hangisi konusunda bazı Avrupa ülkeleri genç Türkiye'yi örnek almışlardır? A. Eğitim, B. Bilim ve teknik, C. Ekonomik kalkınma, D. Kadın hakları, E. Ulaşım. Cevap, genç Türkiye Devleti kadınlara seçme ve seçilme hakkını bazı Avrupa devletlerinden çok daha önce vererek kadın hakları konusunda onları geride bırakmıştır. Doğru seçenek D. Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi çağdaşlaşma amacına yönelik değildir? A. Kadın hakları konusundaki çalışmalar. B. Medreselerin kapatılması. C. Tekke ve zaviyelerin kapatılması. D. Latin harflerinin kabulü. E. Teşviki sanayi kanunu. Cevap, A, B, C, D seçeneklerinde verilenler çağdaşlaşma için yapılmıştır. E seçeneğindeki teşviki sanayi kanunu ise ekonomiyi kalkındırmak için düzenlenmiş bir kanundur. Çağdaşlaşma ile ilgisi yoktur. Doğru seçenek E. Soru 19. Cumhuriyet'in ilk yıllarında karşılaşılan en önemli sorunlardan biri eski yeni kavgasının devam etmesidir. Mustafa Kemal eski yeni kavgasını sona erdirmek için İkilikleri ortadan kaldırmaya yönelik bazı önlemler aldı. Aşağıdakilerden hangisi bu ikiliklerin ortadan kaldırılması için yapılmamıştır? A. Medreselerin kapatılması. B. İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi. C. Kılık kıyafet değişikliği. D. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi. E. Eski saat sisteminin kaldırılması. Cevap, ilköğretimin zorunlu hale getirilmesi 2. Mahmut zamanında yapılan bir yeniliktir. Dolayısıyla ilköğretimin zorunlu hale getirilmesi eski yeni ikilemini meydana getirmemiştir. Çünkü zaten eskiden de vardı. Doğru seçenek B. Bölüm 22. Atatürk ilkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dış siyaseti. Atatürk ilkeleri, ortak özellikleri 1. Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur. 2. Bu ilkelerin kabulünde herhangi bir dış baskı ve tehdit söz konusu değildir. 3. Gücünü köklü Türk tarihi ve Türk töresinden alır. 4. Akıl, mantık ve bilimsel doğrulara aykırı değildir. 5. İlkeler bir bütündür, ayrı ayrı değerlendirilemez. 6. Türk milletini çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırmayı amaçlar. İlke ve İnkılapların dayandığı temeller 1. Milli birlik ve beraberlik, milliyetçilik 2. Milli tarih ve milli dil anlayışı 3. Bağımsızlık ve hürriyet 4. Vatan ve millet sevgisi 5. Çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak. Atatürk ilkeleri Atatürk ilkelerini temel ilkeler ve bütünleyici ilkeler olmak üzere iki ana bölümde ele alacağız. Temel ilkeler, Atatürk'ün kurduğu ve ölünceye kadar başkanlığını yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin programında yer almıştır. 6 temel ilke 5 Şubat 1937'de yapılan bir değişiklikle anayasaya konulmuştur. 1. Cumhuriyetçilik. Cumhuriyetçilik 23 Nisan 1920'de kurulan yeni Türk Devleti'nin siyasi rejimi olarak benimsenmiş, Cumhuriyet'in ilanıyla 29 Ekim 1923'te resmiyet kazanmıştır. Atatürk, Cumhuriyet'te gerçek demokrasiyi amaçlamış, Cumhuriyet rejimini demokrasinin vazgeçilmez şartı olarak kabul etmiştir. Özellikleri, Cumhuriyet'in ilanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve saltanatın kaldırılması aşamalarından sonra gerçekleştirilmiştir. Millet egemenliğine dayanır. Temsilciler halkın iradesiyle belirlenir. Cumhuriyette bir anayasa ve kanun üstünlüğü anlayışı vardır. Cumhuriyet, Türk milletinin karakterine uygun bir yönetim şeklidir. Anayasanın değiştirilemeyen ve değiştirilmesi teklif edilemeyen maddelerinden birisi de Türkiye Devleti'nin bir cumhuriyet olduğudur. Cumhuriyet, milli bağımsızlığa ve milli egemenliğe büyük önem verir. Örnek, ulusal egemenliğin dayanağı halkçılıktır yargısı, bir cumhuriyetçilik, iki devletçilik, üç inkılapçılık ilkelerinden hangilerini doğrudan destekler? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 2000. Çözüm, cumhuriyetçilik ilkesinde yönetim halk tarafından gerçekleştirilir. Ulusal egemenliğin dayanağı halkçılıktır. Yargısı da halkın yönetimle olan bağını gösterdiği için cevap A'dır. Doğru seçenek A. 2. Milliyetçilik. Milliyetçilik kendine aynı milletin üyeleri sayan insanların milletini sevmeleri ve onu yüceltme amacını benimsemeleridir. Dini, dili ne olursa olsun kendini Türk sayan ve Türk olarak yaşayan her insan Türktür. Atatürk bunu "Ne mutlu Türk'üm" diyene sözüyle ifade etmiştir. Özellikleri: ülkede milli birlik ve beraberliği sağlamak, millet ve ülke çıkarları ile bütünlüğünü korumak, yönetime ortak olmak ve millet egemenliğini, milli bağımsızlığı korumak, vatanın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını her şeyin üstünde tutmak. Milliyetçilik her ne sebeple olursa olsun milletin bölünmesine ve parçalanmasına karşıdır. Milliyetçilik, İstiklal Savaşımızın başlangıcından itibaren birleştirici rol oynayan ilkedir. Milliyetçilik ayrılıkçı değil, birleştirici ve bütünleştiricidir. Vatan sevgisi, millet sevgisi, insan ve insanlık sevgisi, birlik ve beraberlik duygusu hep milliyetçiliğin sonuçlarıdır. 3. Halkçılık. Halk bir ülkede belli bir zaman içinde oturan, ülkeyi vatan bilen çeşitli meslek ve çalışma gruplarının meydana getirdiği insan topluluğuna denir. Özellikleri: halkçılık, milli egemenliği esas alır. Halkçılık, demokrasiyi öngörür. Halkçılık, halkın kendini yönetmesi özelliğiyle, cumhuriyetçiliğin, vatandaşın huzuru için çalışma prensibiyle, milliyetçiliğin doğal bir sonucudur. Halkın bütün fertleri kanun önünde eşittir. Herkes devlet hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir. 4. Laiklik. Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olarak ele alınması, yani devlet yönetiminde şer'i, dini kurallara yer verilmemesidir. Kısaca öyle devlet düzeninin akla ve bilime dayandırılmasıdır. Özellikleri: devlet çeşitli dinler karşısında tarafsız kalır. Devletin resmi bir dini yoktur. Din devlet işlerine ve politikaya alet edilemez. Din ve mezhep kavgalarına karşıdır. Bu yönüyle de din ve vicdan hürriyetini savunmuştur. Laiklik ilkesinin kabul edilmesiyle cumhuriyet yönetimi ve Türk toplumu modern bir yapıya kavuşturulmuştur. Cumhuriyetin gelişip güçlenmesi için ortam hazırlanmıştır. Örnek: Türkiye Cumhuriyeti'nde çocuğun dinsel eğitiminde ana babanın yetkili kılınması ve ergin çağa gelen her kişinin istediği dini seçmede serbest olması ilkesi uygulamada aşağıdakilerden hangisinin temel alındığını gösterir. A. Toplumsal dayanışmanın, B. Sosyal devlet anlayışının, C. Aile birliğine ve kişiliğe saygının, D. Gelenek ve göreneklere bağlılığın, E. yönetime katılmanın. 2001. Çözüm: çocuğun dinsel eğitiminde anne babanın yetkili olması aile birliğine, daha sonra istediği dini seçmesi ise kişi haklarına saygıyı ifade eder. Doğru seçenek C. Laikliğe geçiş aşamaları: saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü, medreselerin kapatılması, şer'iye ve efkaf vekaletinin kaldırılması, tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, medeni kanunun kabulü, anayasadan dini hükümlerin çıkarılması, Latin alfabesinin kabul edilerek Arapça harflerin terk edilmesi, laikliğin ilki olarak anayasaya alınması. Örnek: Cumhuriyet döneminde görülen gelişmelerden bazıları şunlardır. 1. Millet mekteplerinin açılması, 2. Medeni kanunun kabul edilmesi, 3. Öğretimin birleştirilmesi, 4. Sayadu kanunun kabul edilmesi, 5. Din İşleri ve Efkaf Bakanlığı'nın kaldırılması. Bu gelişmelerden hangileri doğrudan laik devlet düzenine geçiş amacını gütmektedir? A. 1, 2 ve 4, B. 1, 3 ve 4, C. 2, 4 ve 5, D. 2, 3 ve 5, E. 1, 2, 4 ve 5. 1999 çözüm: verilen gelişmelerden 2, 3 ve 5. maddeler, eğitim, hukuk ve din devlet işlerinde laiklik, doğrudan laik devlet düzenine geçmeyi amaçlamaktadır. Doğru seçenek D. 5. Devletçilik. Devletçilik, Türkiye'nin kendine özgü bir ekonomi siyasetidir. Küçük sermayenin yapamayacağı yatırımların devlet eliyle yürütülmesidir. Devletçilik ilkesi, büyük bir savaştan çıkmış olan halkımızın elinde yeterli sermaye olmayışı nedeniyle benimsenmiştir. Özellikleri: devletçilik sisteminin benimsenmesiyle üretimde artış sağlanarak temel ihtiyaçlar karşılanmıştır. Devletçilik karma bir ekonomiyi öngörür. İşletmelerimiz yabancıların elinden alınarak millileştirilmiştir. Devlet sermayesi olanlara üretime katılma serbestliği tanımıştır. 1934-1939 yılları arasında hızlı bir devletçilik ve kalkınma planı uygulanmıştır. 6. İnkılapçılık. İnkılap bir toplumun önemli kurumlarını kısa bir süre içinde değiştirip yenileştirmiştir. İnkılapçılık, yenileşme ve çağdaşlaşmaya açık bir ilkedir. Temel hedefi her yönüyle çağdaş bir toplum meydana getirmektir. İnkılapçılık ilkesi, Atatürk ilkelerinin durağan olmadığını, gelişmeye açık olduğunu gösterir. Bütünleyici ilkeler. 1. Milli egemenlik. Devlet yönetiminde en üstün gücün doğrudan millete ait olduğunu ortaya koymasıyla cumhuriyetçilik ilkesini bütünler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve 1921 anayasasıyla kesin şekilde benimsenmiştir. 2. Hürriyet ve bağımsızlık. Devletin bağımsızlığı ve milletin hürriyeti esastır. Milli mücadelemiz bu duygular esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Örnek, Atatürk 1. Dünya Savaşı'nda Suriye ve Hicaz'da bulunan Türk ordusunun sevk ve idaresinde Almanların söz sahibi olmalarından rahatsızlık duymuş ve bunu Savaş Bakanı Enver Paşa'ya gönderdiği bir raporda dile getirmiştir. Bu durum Atatürk'ün aşağıdakilerden hangisini önemsediğinin bir göstergesidir. A. Bağımsız devlet anlayışını, B. Ordudaki disiplini, C. Türk-Alman dostluğunu, D. Arap topraklarında başlayan ulusçuluk hareketlerini, E. Türk ordusunun birden fazla cephede savaşmakta olduğunu. 2000. Çözüm, Türk ordusunun sevk ve idaresinde Almanların söz sahibi olmasından Atatürk'ün rahatsızlık duymasının sebebi bağımsız bir devlet anlayışının önemsendiğinin bir göstergesidir. Doğru seçenek A. Örnek, anlaşma devletlerinin Mondros Ateşkes Anlaşması'na dayanarak Anadolu'yu işgal etmesi öncelikle aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemini ortaya çıkarmıştır? A. Devletçilik, B. Bağımsızlık, C. İnkılapçılık, D. Laiklik, E. Cumhuriyetçilik. Çözüm, Mondros Ateşkes Anlaşması'na göre Anadolu'nun işgal edilmesi bağımsızlık duygu ve düşüncesinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Diğer seçeneklerde yer alanlarsa devletçilik daha ziyade ekonomide devletin hakim olması, inkılapçılık medeniyette ileri olan devletlerin yakalanması ile laiklik devlet ve dinin birbirinden ayrıştırılması ile cumhuriyetçilik ise yönetimin halka bırakılması ile ilgilidir. Doğru seçenek B. 3. Milli birlik ve beraberlik. Ülke bütünlüğü milliyetçilik ilkesinin doğal sonucudur. Millet vatanı ile bilinmez bir bütündür. Vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz. 4. Yurtta sulh, cihanda sulh. Milletin hayatı ve ülkenin bağımsızlığı tehlikeye girmedikçe savaştan uzak kalmak, barışçı olmak, dünya barışının devamını sağlama yolunda çalışmak esastır. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması, Balkan Antantı'na katılması ve Sadabat Paktı'nın kuruluşunda yer alması bu ilkeyle ilgilidir. 5. Çağdaşlık ve batılılaşma. Çağdaş kurumların batıda olduğu şekliyle alınması prensibini benimser. Buna göre modernleşme esastır. 6. İnsan ve insanlık sevgisi. İnsan topluluklarının her türlü dertten arındırılmasını savunur. Bütün milletlerin bir arada ve işbirliği içinde olmasını ister. Bütün ilkeleri bütünleyen ilkedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin dış siyaseti. Atatürk'ün uyguladığı dış politika milli siyasete dayanmaktadır. Milli siyasetin unsurlarını şöyle sıralayabiliriz. Mahiyeti, içeriği tamamen milli bir nitelik taşımalıdır. Milli hukuka dayanmalıdır. Misak-ı millide öngörülen sınırlar muhafaza edilmelidir. Milli savunmada her şeyden evvel kendi gücümüze güvenmeliyiz ve milli gücü harekete geçirmeliyiz. Hayalci olmamak, kendi gücümüzü aşan hayaller peşinde koşmamak, milli gücü boş hayallerle harcamamaktır. Bu unsur, milli siyasetin gerçekçi yönünü teşkil eder. Atatürk'ün dış politika ilkeleri 1. Milli bağımsızlığımızdan ödün vermemek 2. Devletler arası anlaşmazlıkları ve iç sorunları barış yoluyla çözmek yurtta sulh, cihanda sulh 3. Milli menfaatle insanlık menfaatini bağdaştırmak hakkı olduğu kadar kuvvete de yer vermek 4. Dünya barışına katkıda bulunmak 5. Başkalarının topraklarında gözü olmamak. Atatürk dönemi dış siyaseti Lozan'da çözümlenemeyen veya çözümü daha sonraya bırakılan sorunların çözümlenmesi şeklinde geçmiştir. Bu konuda Yunanistan'la nüfus mübadelesi, İngiltere ile Musul sorunu, Fransa ile Hatay sorunu, ayrıca uluslararası bir sorun olan Boğazlar konusu örnek teşkil etmektedir. 1923-1930 arası dış politika. 1923-1930 arası dış politikada gerçekleştirilmesi amaçlanan esaslar Lozan'dan kalan sorunların çözümlenmesidir. Nüfus mübadelesi değiş tokuş. Türkiye ile Yunanistan arasında Lozan Barış Anlaşması'nın önemli kararlarından birisi de Türkiye'deki Rumlarla Yunanistan'daki Türklerin değiş tokuş edilmesiydi. Bu değişikliklerden Batı Trakya'daki Türklerle İstanbul'da yaşayan Rumlar hariç tutulmuştur. Yunanistan, İstanbul'da daha fazla Rum bırakabilmek için bir takım hukuki olmayan yollara başvurdu. Yunanistan'ın bu yola başvurmaktaki amacı, Türkiye'de Rum varlığının kalması uzun sürede Yunan siyaseti için olumlu sonuç verebilirdi. Çok sayıda Rum'un Yunanistan'a yollanması, Yunanistan'da önemli iktisadi ve toplumsal sorunlara yol açacaktı. Zira Türkiye'ye gönderilecek Türklerin sayısı Rumlara göre daha azdı. Türkiye ile Yunanistan arasında ağır buhranlara neden olan bu uyuşmazlık, 7 yıl sonra 10 Haziran 1930'da imzalanan anlaşmayla yeniden düzenlenmiştir. Bu anlaşma, aradaki gergin havayı yumuşattığı gibi Türk-Yunan dostluğunun da başlangıcı oldu. Bu dostluk Balkan Paktı'nın kurulmasıyla pekişti. Yabancı okullar sorunu. Yabancı okullar konusunda Türkiye ile en çok uyuşmazlık içinde bulunan ve Lozan'da da sorun çıkaran devlet Fransa olmuştur. Lozan'da yabancı okulların denetim hakkı Türkiye'ye verilmiştir. Bu okullar Türk Milli Eğitiminin düzenleyici kanun ve yönetmeliklere göre eğitim yapacaklardı. Türk hükümeti yabancı okullarda Türkçe, Türk tarihi ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından Türkçe olarak okutulmasına karar verdi. Bazı okulların bu karara uyması üzerine sorun çıktı. Yabancı devletlerin olaya müdahale etmesi üzerine Türkiye bu hareketlerin bağımsızlık anlayışına uymadığını ve bir iç meselesi olduğunu vurgulayarak görüşmeleri reddetti. Hükümetin kararına uymayan okullar kapatıldı. Kapatılmayan ve bugün sayıları 64'ü bulan okullar ise kararlara uygun bir şekilde eğitim ve öğretimlerine devam etmektedir. Yabancı okullar konusunda Türkiye ile en çok muhatap olan devlet Fransa'dır. Sorunun Fransa'nın istediği gibi çözümlenmemesi Türk-Fransız yakınlaşmasını geciktirmiştir. Irak sınır ve Musul sorunu 1926. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan hemen sonra 3 Kasım 1918'de İngilizler manda mantığı içinde Musul'u işgal etmişlerdi. Lozan'da da Türkiye'yi en çok meşgul eden sorunlardan biri olmuştur. Lozan'da Türk-Irak sınırı tartışma konusu olduğunda Türkiye Musul ve Süleymaniye bölgelerinin Türk toprağı olduğunu ve halkının büyük çoğunluğunun Türk olduğunu dolayısıyla buraların Türkiye'ye verilmesi gerektiğini savunmuştur. Irak adına mandater devlet olan İngiltere ise buna itiraz etmiştir. Bu konu Lozan'da kesin bir sonuca bağlanamamış ve konunun İngiltere ile Türkiye arasında ikili görüşmeler yoluyla çözümlenmesi istenmiştir. 1924'te başlayan çözüm görüşmelerinde İngiltere'nin isteklerinde ısrar etmesi üzerine iki taraf da savaş hazırlığına başlamıştır. Bu sırada Türkiye'de Güneydoğu Anadolu bölgesinde Şeyh Said isyanı çıkmış, Musul için düşünülen askeri harekat iç güvenlik nedeniyle yapılamamıştır. Musul'un kaybedilmesinde en etkili iç olay devlete karşı çıkarılan Şeyh Said isyanıdır. Sorun Milletler Cemiyeti'ne ve Uluslararası Adalet Divanı'na götürüldü ancak buradan da olumlu bir sonuç çıkmadı. Türkiye 5 Haziran 1926 tarihli Ankara Anlaşması ile Musul ve çevresinin Irak'a bırakılmasını kabul etti. Böylece bugünkü Türk-Irak sınırları da çizilmiş oldu. Anlaşmaya göre Musul petrollerinin %10'u 25 yıl süreyle Türkiye'ye verilecekti. Ancak daha sonra Türkiye bu hakkından 500 bin İngiliz sterlini karşılığında vazgeçti. Türkiye ile İngiltere arasında yapılan bu anlaşmaya diğer Avrupalı devletler olumlu bakmadılar. İngiltere'nin petrol üzerinde nüfus sahibi olması işlerine gelmiyordu. Bu durum Türkiye ile Avrupalı devletler arasında daha fazla siyasi bir yakınlaşma sağlamıştır. 1930-1939 arası dış politika. Bu dönemde dış politika yönlendiren esaslar. Almanya ve İtalya'nın saldırgan politikalarına karşı Atatürk'ün aldığı tedbirler ve anlaşmalarla uluslararası sorunların çözümü vardır. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girişi. 18 Temmuz 1932. Milletler Cemiyeti, Cemiyeti Akvam, Amerika Başkanı Wilson'ın önerisiyle devletler arası sorunların barış yoluyla çözümlenmesi ve dünya barışının devamlılığını sağlamak amacıyla kurulmuştur. 1930'dan sonra bu cemiyetin dünya siyasetindeki konumu güçlenince cemiyete ilgi artmıştır. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, 20 Nisan 1932 Cenevre Silahsızlanma Konferansı'nda Milletler Cemiyeti'ne girme konusundaki isteğimizi dile getirmiş ve bu istek kabul edilmiştir. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti girişi ona dış politikasında yeni bir dönem açmıştır. Bu durum yeni Türk Devleti'nin kuruluşundan itibaren takip ettiği barışçı politikanın sonucudur. Balkan Antantı 9 Şubat 1934. Kuruluş sebebi 1. Dünya Savaşı'ndan sonra İtalya ve Almanya'da yeni siyasi iktidarın yayılmacı ve saldırgan bir politika izlemesi üzerine Balkan devletlerinin sınır güvenliklerini güvenceye almak istemeleri katılan devletler Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya'dır. Amacı üye devletlerden birine yapılacak saldırıya hep birlikte karşı konulması, sınırların dış saldırılara karşı ortak savunulmasıdır. Önemi Türkiye bu savunma anlaşmasıyla Batı sınırlarını güvence altına almıştır. Yunanistan'la sınır sorunu olan ve yayılmacı bir siyaset takip eden Bulgaristan, Balkan Paktı'na girmedi. İtalya ve Almanya'nın baskısı sonucunda Yugoslavya'nın ayrılmasıyla pakt dağıldı. Montreux Boğazlar Sözleşmesi 20 Temmuz 1936. Boğazlar 18. yüzyılda Şark Doğu meselesinin önemle kendisini hissettirmesiyle daha çok üzerinde durulmuş ve o günden bugüne kadar hukuki ve siyasi bir sorun olarak inceleme konusu olmuştur.
1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi ile Türklerin Boğazlar üzerindeki egemenlik hakkı ilk defa sınırlandırılmış, Türklerin bu haklarına tekrar kavuşması ise ancak Montre Sözleşmesi ile mümkün olabilmiştir. Lozan Barış Konferansı'nda Boğazlar Misak-ı Milli'ye uygun çözümlenememiştir. Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyonun idaresine bırakılmıştı. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'da silahlanma süreci başlamıştı. Boğazlar Komisyonu üyesi olan İtalya Habeşistan'a saldırmıştı. Almanya'nın askersiz bölge ilan edilen Ren bölgesine asker göndermesi üzerine Türkiye harekete geçmişti. İkinci Dünya Savaşı'nın esintileri hissedilince Türkiye, komisyon üyelerinin bu savaşta boğazları istediği gibi kullanacağı endişesine kapıldı ve bu konunun görüşülmesi için Milletler Cemiyeti'ne başvurdu. Türkiye'nin isteğini üzerine ilgili devletler konferansa çağrıldı ve boğazlar üzerinde Türk egemenliğini hakim kılan sözleşme imzalandı. Buna göre 1. Lozan Anlaşması ile kurulan Boğazlar Komisyonu kaldırılmış, bu komisyonun yetkileri Türkiye'ye verilmiştir. 2. Savaş durumunda boğazların statüsü Türkiye'ye bırakılmıştır. 3. Ticaret gemilerinin boğazlardan geçişi serbest bırakılmış ancak askeri gemilerin geçişi sınırlandırılmıştır. 4. Karadeniz'de kıyısı bulunan devletlerin savaş gemilerinin geçişi uluslararası hukuk kurallarına göre düzenlenmiştir. Örnek: Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin 1. Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması ve görevinin Türk tarafına geçmesi, 2. Yabancı savaş gemilerinin boğazlardan geçişinin sınırlandırılarak Türkiye'nin denetimine bırakılması, 3. Yabancı devletlere ait ticaret gemilerinin her iki yönde boğazlardan geçişlerinin serbest olması hükümlerinden hangileri Türkiye'nin dünya devletleri arasındaki saygınlığının daha da arttığını gösterir. A yalnız 1, B yalnız 2, C yalnız 3, D 1 ve 2, E 1, 2 ve 3. 2001. Çözüm. 1. ve 2. maddede yer alan ifadeler kısaca boğazların yönetiminin Türkiye'ye verilmesi anlamına gelir. Bu durum ise diğer devletler karşısında Türkiye'nin saygınlığının arttığı anlamına gelir. Doğru cevap D. Önemi. 1. Türkiye'nin uluslararası politikada önemi artmıştır. 2. Savaş durumunda boğazların statüsü Türkiye'ye bırakılmıştır. 3. Boğazlar misak-ı milliye uygun hale getirilmiş, bu konuda Türkiye amacına geç de olsa ulaşmıştır. Montreux Sözleşmesi ile Türkiye'nin Avrupa ile yakınlaşması hızlanmış, bu durumdan Rusya rahatsız olmuş, Türk-Rus ilişkileri bozulmuştur. Sadabat Paktı 9 Temmuz 1937 kurulma sebebi: Yakın Doğu'da barış ve güvenliği sağlamak, saldırgan politikalara karşı bir blok oluşturmak. Bu paktın oluşumunda İtalya'nın Orta Doğu bölgesine yönelik saldırgan politikası etkili olmuştur. Katılan devletler Türkiye, Irak, İran ve Afganistan'dır. Suriye, Irak arasındaki sınır anlaşmazlığı ve Türkiye ile Hatay sorunu olduğundan dolayı pakta yer almamıştır. Türkiye, Sadabat Paktı ile Doğu ve Güney sınırlarını güvence altına almış oldu. Hatay sorunu: 1921'de Fransa ile imzalanan Ankara Anlaşması'nda Hatay ve İskenderun için özel bir yönetimin kurulması kabul edilmişti. Fransa 1936'da Suriye ve Lübnan üzerindeki manda yönetimini kaldırmak zorunda kalınca Türkiye Hatay'ın durumunun yeniden ele alınmasını istedi. Hatay'ın geleceğinin belirlenmesi için halkoyu yapılmasına karar verildi. Milletler Cemiyeti gözetiminde yapılan halk oylamasından sonra 2 Eylül 1938'de bağımsız Hatay Devleti kuruldu. Tayfur Sökmen ilk devlet başkanı oldu. Daha sonra Hatay meclisin aldığı karar ile Türkiye'ye katıldı. Hatay'ın anavatana katılması ve önceki gelişmelerde Fransa Türkiye'ye karşı ılımlı davranmıştır. Çünkü bu sıralarda Almanya'nın yayılmacı politikası Fransa'yı da rahatsız etmiş ve bu nedenle boğazlardan dolayı Fransa Türkiye ile dost geçinmeyi kendi çıkarına uygun görmüştür. Dış politika konusunda anlattıklarımız Atatürk'ün siyasi zekası yanında uluslararası güç dengelerini de iyi tahlil ettiğini göstermektedir. Bu politikalar sonucunda Türkiye Cumhuriyeti, Orta Doğu'nun en tutarlı, istikrarlı, düzenli ve güçlü ülkesi durumuna geldi. Doğu Akdeniz'de Rusya'nın en duyarlı bölgelerinden birinde kilit noktası oldu. İkinci Dünya Savaşı 1939-1945. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya devletleri yeni bir savaşın çıkmasını önlemek, milletler arası güvenliği ve barışı korumak ve bunun devamlılığını sağlamak için bazı teşebbüslerde bulunmuşlardı. Bunlardan birincisi 10 Ocak 1920'de resmen kurulan Milletler Cemiyeti'dir. Merkezi Cenevre'dir. Cemiyetin asıl üyeleri Birinci Dünya Savaşı'nın galip devletleridir. Sonradan diğer devletler de cemiyete katılmıştır. Türkiye'de 1932'de Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştur. İkincisi 16 Ekim 1925'te Almanya, İngiltere, İtalya, Belçika, Polonya ve Çekoslovakya arasında imzalanan Laguarda Anlaşması'dır. Bu anlaşma ile Almanya batı sınırlarının sürekliliğini kabul etmiş, Polonya ve Çekoslovakya sınırları için güvence vermiştir. Locarno Anlaşması. Üçüncüsü, ABD Dışişleri Bakanı Kellogg'un önerisi doğrultusunda 27 Ağustos 1928'de Paris'te imzalanan Kellogg Paktı'dır. İngiltere, Almanya, İtalya, Japonya ve ABD arasında imzalanan bu pakta 8 Temmuz 1929'da Türkiye'ye dahil belli başlı büyük devletler katılmıştır. Bu pakt ile savunma anlayışına dayanmayan savaş kanun dışı sayılmıştır. Kellogg Paktı. Tüm bunlara rağmen 2. Dünya Savaşı'nın çıkması önlenememiştir. Almanya ve İtalya arasında mihver devletler grubu oluşturulmuştur. Sonra bu gruba Japonya da katılmıştır. Almanya ile Rusya'nın 1939 Ağustos'unda Polonya'yı paylaşmak için anlaşmaları üzerine İngiltere, Fransa ve Polonya arasında da müttefik grubu oluşturuldu. Bu iki grup dünyayı yeniden savaşa sürüklemişler ve milyonlarca insanın ölümüne ve ülkelerinin harabe haline dönmesine sebep olmuşlardır. Sebepleri 1. Versay Anlaşması ile 1919 Avrupa'daki sorunların çözümlenememesi, Almanya'nın bazı yükümlülükler altına sokulması. 2. Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'ndaki kayıplarını telafi etmek istemesi. 3. Fransa'nın 1. Dünya Savaşı'ndan sonra elde ettiği çıkarlarını korumak istemesi. 4. Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'nda askersiz hale getirilen Ren bölgesine asker çıkarması. 5. Almanya, Fransa ve İngiltere arasında dünya siyasetinin yürütülmesi konusunda çatışmaların yaşanması. 6. Rusya'nın komünist rejimi dünyayı yayma isteğiyle taraflar arasındaki rekabeti kızıştırması. 7. Rusya'nın emperyalist, yayılmacı politikası. 8. Almanya'nın Avusturya'yı ve Çekoslovakya'daki Almanların oturduğu bölgeyi topraklarına katması. 9. Almanya'nın 1 Eylül 1939'da Polonya'yı işgale başlaması üzerine İngiltere ve Fransa'nın 3 Eylül 1939'da Almanya'ya savaş ilan etmesi. 10. İtalya'nın emperyalist yayılma politikası. İtalya'nın 1936'da Afrika'da Habeşistan'ı, Almanya'nın 1939'da Avusturya ve Çekoslovakya işgali ile başlayan savaşlar, Fransa ve İngiltere'nin 3 Eylül 1939'da Almanya'ya savaş ilan etmesiyle dünya savaşı şekline dönüşmüş ve savaş Avrupa'dan uzak doğuya, Afrika'dan Amerika'ya kadar bütün dünyaya yayılmıştır. Cepheler 1. Batı cephesi. Almanya, Polonya meselesini çözdükten sonra Danimarka ve Norveç'i de alarak batıya yönelmiş, Hollanda, Belçika ve Çekoslovakya'yı işgal etmiş ve 14 Haziran 1940'ta Paris'e girmiştir. 22 Haziran 1940'ta Fransa ile Cap Legne mütarekesini imzalamış ve Fransa teslim olmuştur. Ancak İngiltere'yi işgal edememiştir. 2. Kuzey Afrika cephesi. 1936'da Habeşistan'ı ve Eritre'yi işgal eden Almanya'nın müttefiki İtalya, 13 Eylül 1940'ta Mısır'a hücum etmiş ancak başarılı olamamıştır. İngiltere 1941'de İtalya işgalindeki Bingazi, Eritre ve Habeşistan'ı almıştır. Bölgede savaşa katılan Almanya bir başarı gösterememiştir. 3. Balkan ve Rus cephesi. Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'ı üçlü pakta sokan Almanya, Yugoslavya'yı da işgal etmiş, İtalyanlar tarafından işgal edilen Yunanistan'a girmiştir. Böylece 25 Şubat 1941'de Balkanlara, Doğu Akdeniz'e ve Ege Denizi'ne hakim olmuştur. 22 Haziran 1941'de de Rusya'ya savaş açan Almanya, Moskova'ya kadar ilerlemiştir. Ancak 1943 başlarından itibaren Doğu cephesindeki üstünlüklerini kaybetmeye başlamışlardır. 4. Uzak Doğu cephesi. Bu cephede Japonya, Mançurya ve Hint Çin'i işgal ederek başlangıçta bazı başarılar elde etmişse de 1942 sonlarına doğru durum tersine dönmüştür. 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi 2. Dünya Savaşı'nda da ABD savaşın seyrini değiştirmiştir. 1940'ta ekonomik yönden müttefikleri destekleyen ABD 1941'de fiilen savaşa girmiştir. ABD'nin ekonomik desteği ve sonra da fiilen savaşa girmesi Mifer grubunun işini zorlaştırmış ve onları teker teker savaştan çekinmek zorunda bırakmıştır. Önce 3 Eylül 1943'te İtalya mütareke imzalayarak savaştan çekilmiştir. 6 Haziran 1944'teki Normandiya çıkarmasında müttefiklerin başarılı olmaları üzerine Almanya gerilemiş, Ruslar da doğuda ilerlemeye başlamışlardır. Bu sırada müttefikler Berlin'e girmiş, Hitler intihar etmiştir. Mayıs 1945'te Almanya teslim olmuştur. Japonya'da ABD'nin 1945'te Hiroşima'ya ve Nagasaki'ye atom bombası atması üzerine 2 Eylül 1945'te teslim olmuştur. Böylece 6 yıl süren 2. Dünya Savaşı milyonlarca ölü ve harabe şeklinde bir dünya bırakarak sona ermiştir. 2. Dünya Savaşı'nın sonuçları. 1. Milyonlarca insan öldürüldü, kalanlar da büyük sıkıntılar çekti. 2. Güçler dengesinde yeni gelişmeler oldu ve Soğuk Savaş dönemi başladı. 3. Dünya ülkeleri Varşova Paktı 1955 ve NATO Kuzey Atlantik Savunma Paktı 1949 gibi paktlara ayrıldı. Bu paktlar arasında her yönden rekabet başladı. 4. Avrupa'nın siyasi sınırları değişti. 5. Çin komünistleşti. 6. Aşırı milliyetçi ırkçı akımlar başarıya ulaşamadı. 7. Amerika ve İngiltere'nin desteğiyle Filistin'de 1948'de Yahudi İsrail Devleti kuruldu. 8. Savaştan sonra Amerika ve Rusya süper güç oldu. 9. İngiltere ve Fransa sömürgelerine bağımsızlık vermek zorunda kaldı. Hindistan, Pakistan, Filipinler, Mısır, Cezayir. 1945'te eski Milletler Cemiyeti yerine Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruldu. ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin öncülüğüyle. 10. Rusya, Balkanlardaki Slavlaşmış toplulukları zorla da olsa kendine bağladı. Örnek: 16. yüzyılda Çaldıran ve Muhaç savaşları birer gün sürdüğü halde 17. yüzyılda 30 yıl savaşları 30 yıl, 20. yüzyılda 1. Dünya Savaşı 4 yıl, 2. Dünya Savaşı ise 6 yıl sürmüştür. Yalnızca bu örneklere bakarak aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir? A. Savaşlar kısa aralıklarla çıkmaktadır. B. Günümüze yaklaştıkça savaşların süresi artmaktadır. C. Savaşların süreleri nedenlerine göre değişmektedir. D. İleri teknoloji savaşların süresini kısaltmıştır. E. Savaşların sonucu ulaşma süresi farklı olabilmektedir. 1999. Çözüm. Soru kökünde verilen savaşların farklı sürelerde bitmesi bu savaşların sonucu ulaşma sürelerinden kaynaklanmaktadır. Cevap E. İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye tarafsız kalarak toprak bütünlüğünü korumaya amaçlayan bir politika izledi. Ancak Türkiye'nin stratejik önemi ve jeopolitik konumu sebebiyle taraflar Türkiye'yi savaşa sokmak için büyük çaba harcadı. 1939'da İngiltere ve Fransa ile karşılıklı yardım anlaşması imzalayan Türkiye, 1941'de Almanya ve Rusya ile ayrı ayrı saldırmazlık paktı imzaladı. Savaşın sonunda ise San Francisco'da toplanan konferansta katılabilmek için 23 Şubat 1945'te Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etti. Test 1. 1. Türkiye'ye 1932'de Milletler Cemiyeti'ne üye olması için çağrı yapılır. Böyle bir çağrının yapılmasında Türkiye'nin aşağıdaki politikalarından hangisi etkili olmuştur? A. Hatay politikası, B. Azınlıklar politikası, C. Boğazlar politikası, D. Ekonomi politikası, E. Dünya barışını koruma çabası. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu tarihten itibaren dünya barışını koruma adına yaptığı çalışmalar ve çabalarla dikkati çekmişti. Bu da Cemiyet-i Akvam'ın Türkiye'ye böyle bir çağrı yapmasına sebep oldu. Cevap E. 2. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyetin ilk yıllarında Musul üzerine bir askeri harekat düşünülmüş ama bu gerçekleşmediği gibi Musul'un İngiltere'ye verilmesi de kabul edilmiştir. A. Milletler Cemiyeti'nin Musul'u İngiltere'ye bırakması, B. Askeri harekatın parasal sıkıntı getirmesi, C. İngiltere'ye karşı dostluk politikası izlenmesi, D. Muhalefet Partisi'nin tutumu, E. Şeyh Said ayaklanmasının çıkması. Türk Devleti gerek Lozan'da gerekse diğer uluslararası görüşmelerde Musul'u vermemek için uzun süre direnmiş, ne var ki İngiltere'nin kışkırtmasıyla ortaya çıkan Şeyh Said ayaklanmasının doğurduğu siyasi ve ekonomik kaos Musul'u İngiltere'ye bırakmamıza sebep olmuştur. Cevap E. 3. Türkiye'nin aşağıdaki sınırlardan hangisinin bugünkü şeklini alması diğerlerinden daha sonradır? A. Bulgaristan, B. İran, C. Irak, D. Suriye, E. SSCB. Bugünkü Türk-Suriye sınırı Hatay'ın 1939 yılında Navatan'a katılmasıyla çizilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları kesin şeklini almıştır. Cevap D. 4. Yunanistan'ın Türkiye'de daha fazla Rum tutma çabası aşağıdaki sorunlardan hangisinin nedeni olmuştur? A. Ege Adaları, B. Nüfus Mübadelesi, C. Azınlık Hakları, D. Kıbrıs Sorunu, E. Yabancı Okullar Sorunu. Yunanistan'ın uzun vadede Megola iddiayı gerçekleştirmek istemesi, Lozan Anlaşması gereğince İstanbul'daki yerleşik Rumlar haricindeki Rumların gönderilmesi maddesini İstanbul'da daha fazla Rum'u yerleşik göstermek suretiyle kendi çıkarlarına yön vermesi, nüfus mübadelesi sorununu ortaya çıkarmıştır. Cevap B. 5. Aşağıdakilerden hangisi Hatay sorununun başlamasına neden olmuştur? A. Musul'un Irak'a verilmesi, B. Fransa'nın Suriye'deki mandatını kaldırması, C. İkinci Dünya Savaşı tehlikesini belirmesi, D. Montre Sözleşmesi'nin imzalanması, E. Sadabat Paktı'nın oluşturulması. Hatay, misak-ı milli sınırları içerisinde yer alan bir topraktı. Ancak Fransa ile yapılan Ankara Anlaşması ile Hatay, Fransa'nın garantörlüğünde ayrı bir yönetim olarak Türkiye'den koparılmıştı. Fransa'nın 2. Dünya Savaşı hazırlıkları sebebiyle Suriye üzerindeki mandatını kaldırması Hatay sorununu yeniden gündeme getirmiştir. Cevap B. 6. Aşağıdakilerden hangisinin Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanmasına doğrudan etkisi olmamıştır? A. İtalya'nın Habeşistan'a saldırması, B. Almanya'nın Versay Anlaşması'na aykırı davranması, C. Silahlanma yarışının hızlanması, D. Dünya barışının tehlikeye girmesi, E. İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması. Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalandığı sırada henüz İkinci Dünya Savaşı başlamamıştı. Cevap E. 7. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne katılmak da güttüğü amaç aşağıdakilerden hangisidir? A. Dünya barışına katkıda bulunmak, B. Balkanların güvenliğini sağlamak, C. Boğazların komisyonunun kaldırılması sağlamak, D. Musul sorununa destek bulmak, E. Hatay'ın Anavatan'a katılmasını sağlamak. Mustafa Kemal, Milletler Cemiyeti'nin tırmanan gerilimi çözememesi ve büyük devletlerin çıkarlarına hizmet eden bir kurum haline gelmesi sebebiyle dünya barışını sağlayamayacağını biliyordu. Ancak sırf dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla Milletler Cemiyeti'ne üye olunmuştur. Cevap A. 8. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi dış politikasının dayandığı ilkeler arasında yer almaz? A. Başka devletlerin iç işlerine karışmamak, B. Dünya barışına katkıda bulunmak, C. Bölgesel işbirliği paktları oluşturmak, D. Sorunları barışçı yollardan çözmek, E. Başka devletler zararına topraklarını genişletmek. Başka devletlerin topraklarına göz dikme, yurtta sulh, cihanda sulh ilkesine terstir. Cevap E. 9. Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirine karıştırılmamasını gerektirir. Buna göre 1. Devletin dini İslam'dır maddesinin anayasadan çıkarılması, 2. Halifeliğin kaldırılması, 3. Soyadı kanununun kabul edilmesi, 4. Türk Tarih Kurumu'nun açılması, 5. 5 yıllık kalkınma planının hazırlanması, uygulamalarının hangileri laiklik ilkesinin yerleşmesi amacına yöneliktir? A. 1 ve 2, B. 2 ve 3, C. 2 ve 4, D. 3 ve 5, E. 4 ve 5. 9. Soyadı kanunu, Türk Tarih Kurumu'nun açılması ve 5 yıllık kalkınma planının laiklikle alakası yoktur. Cevap A. 10. Aşağıdakilerden hangisi aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin dışta da birçok problemden korumuştur? A. Saltanatın kaldırılması, B. Halifeliğin kaldırılması, C. Cumhuriyet'in ilanı, D. Tevhid-i Tedrisat kanunu, E. Takrir-i Sükun kanunu. Halifelik makamı İngilizler ve Almanlar tarafından İslam coğrafyasındaki tesirinden dolayı sürekli kullanmak istenmiş, bu da Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale etmelerine sebep olmuştur. Cevap B. 11. Atatürk'ün dış politika anlayışı gerçekçi bir temel üzerine kurulmuş olup sorunların çözümünde karşılıklı diyalog en etkin yol olarak görülmüştür. Aşağıdakilerden hangisi bu politika ile başarıya ulaşan olaylar arasında gösterilemez? A. Hatay'ın Anavatan'a katılması, B. Montre-Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazların yönetiminin elde edilmesi, C. Ankara Anlaşması ile Musul'un İngiltere mandasındaki Irak'a bırakılması, D. Yunanistan'da sorun olan nüfus mübadelesinin çözümlenmesi, E. Dış borçların ödenmesinin ertelenmesi. C. Seçeneğindeki Musul'un İngiltere mandasındaki Irak'a bırakılması ifadesi zaten bu olayın bir başarı olmadığını gösteriyor. Cevap C. 12. Aşağıdaki Atatürk inkılaplarından hangisi hem halkçılık hem de laiklik ilkeleriyle doğrudan ilişkilidir? A. Ölçü ve takvim alanında değişiklik, B. Kılık kıyafet yasası, C. Aşar vergisinin kaldırılışı, D. Medeni kanunun kabulü, E. 1. 5 yıllık kalkınma planının kabulü. Medeni kanunun kabulüyle hem kadın erkek eşitliği sağlanmış hem de kadınlar üzerindeki kısıtlamalara son verilmiştir. Cevap D. 13. Yukarıda saydığımız özellikler Atatürk ilkelerinin hangisinin kapsamına girer? Türk milletinin kendi geleceği hakkında karar verme ve uygulama hakkını elde etmesi, devlet yönetimi hiçbir şekilde bir şahsa, sınıfa, aileye ve zümreye bırakılamaz, hükümet ile millet arasında ayrılık yoktur. A. Halkçılık, B. İnkılapçılık, C. Devletçilik, D. Cumhuriyetçilik, E. Laiklik. Cumhuriyetçilik yönetime bir kişi ya da zümrenin değil halkın egemen olmasını öngörür. Cevap D. 14. Türk Tarih Kurumu'nun ve Türk Dil Kurumu'nun kurulması hangi ilke doğrultusunda yapılmıştır? A. Milliyetçilik, B. Devletçilik, C. Halkçılık, D. Laiklik, E. İnkılapçılık. Türk Tarih Kurumu, Türk tarihini hanedan anlayışından kurtararak milli bir tarih oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Türk Dil Kurumu ise Türk dilini yabancı dillerin tesirinden kurtararak milli bir kimliğe büründürmeyi amaçlar. Cevap A. 15. Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışı uygun olarak gerçekleştirilmiştir? Yeni Türkiye'nin dış politikası, yurtta barış, dünyada barış anlayışına uygun olarak düzenlenmeye çalışılmıştır. A. Ölçü ve takvim alanında değişiklik, B. Tefdidi tedrisat, öğrenim birliği kanununun kabulü, C. Türkiye'nin cemiyet-i akvamı, milletler cemiyetine üye olması, D. Laiklik ilkesinin benimsenmesi, E. Halkçılık ilkesinin benimsenmesi. Cemiyet-i Akvam 1. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada kalıcı barışı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Mustafa Kemal de sırf dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye'yi Milletler Cemiyeti'ne üye etmiştir. Cevap C. 16. Günümüzde toplumlar hızlı bir değişim içindedir. Devletlerin yıkılıp yenilerinin kurulması, konfederasyonların yerini cumhuriyetlere bırakması, demokratikleşme, değişim vesaire. Mustafa Kemal buna göre ilkelerin zaman aşımından etkilenmemeleri için hangi ilkeyi temel ilkeler arasına koymuştur? A. Cumhuriyetçilik, B. Halkçılık, C. Milliyetçilik, D. Laiklik, E. İnkılapçılık. İnkılapçılık ilkesi ülkeyi çağdaşlaşma yolunda sürekli yenilemek amacındadır. İnkılapçılık yozlaşmış ve köhnemiş kurumları yenilemeyi amaçlar. Cevap E. 17. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları kesin olarak hangi olayla belirlenmiştir? A. Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi, B. Lozan Anlaşması, C. Musul için İngilizlerle Ankara Anlaşması'nın yapılması, D. Hatay'ın Anavatan'a katılması, E. Montreux Anlaşması. Misak-ı Milli Kurtuluş Savaşı'nın nihai hedefi olmakla birlikte bu tam olarak gerçekleştirilememiş, Musul, Batum ve Hatay'dan taviz verilmiştir. 1939 yılında Hatay'ın Anavatan'a katılmasıyla günümüz sınırları kesin olarak belirlenmiştir. Cevap D. 18. İngiltere'nin Musul sorunu üzerinde ısrarlı davranması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? A. Büyük bir Türkiye'nin varlığını istememesi, B. Bölgenin zengin petrol yataklarına sahip olması, C. Türkiye'nin İslam dünyasındaki etkinliğini çökertilmek istenmesi, D. Arapların İngiliz mandasını tercih etmiş olmaları, E. Dünya barışına katkıda bulunmak istemeleri. İngiltere sanayi inkılabından sonra en hızlı gelişen ve sürekli ham maddeye ihtiyaç duyan bir devlettir. Petrol ise İngiliz sanayisi için en önemli kaynaklardan biridir. Cevap B. 19. Atatürk'ün bu sözleri aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan doğruya ilgilidir? Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması ancak ve ancak tam manasıyla milli egemenliğin kurulmuş olmasına bağlıdır. Bundan ötürü hürriyetin de eşitliğin de adaletin de dayanak noktası milli egemenliktir. A. Devletçilik, B. İnkılapçılık, C. Cumhuriyetçilik, D. Halkçılık, E. Laiklik. Milli egemenlik kavramı halkın doğrudan yönetime katılmasını ifade eder. Bu da halkın kendi kendisini yönetmesi demek olan cumhuriyet de mümkündür. Cevap C. Bölüm 23. Milli Güvenlik. Milli güvenlik, devletin anayasal düzeninin, milli varlığının bütünlüğünün, milletler arası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun uluslararası anlaşmalarla tespit edilen hukuk, her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kullanmasıdır. Devletin milli güvenlik siyaseti. Devletin milli güvenlik siyaseti, milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacı ile Milli Güvenlik Kurulu'nun belirlediği görüşler dahilinde Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen içte, dışta ve savunma alanında izlenecek hareket tarzlarına ait esasları, politikaları, yönetimleri kapsayan siyasettir. Milli hedef, elde edilmesi halinde milli menfaatlere ulaşmayı sağlayan sonuçlardır. Milli menfaat, devletin bekasını ve milletin refahını sağlamak için ulaşılması gereken amaçlardır. Devletin milli güvenlik siyasetini tespitten sorumlu organları, Bakanlar Kurulu. Anayasanın 117. maddesi, milli güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasının hazırlanmasından TBMM'ye karşı Bakanlar Kurulu'nu sorumlu tutmuştur. Milli Güvenlik Kurulu, anayasanın 118. maddesi, devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulaması ile ilgili kararların alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda görüşlerin Bakanlar Kurulu'na bildirilmesiyle Milli Güvenlik Kurulu'nu görevlendirmiştir. Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri ve Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanlarından oluşur. Milli Güvenlik Kurulu, devletin milli siyasetinin tayini, tespiti ve uygulaması ile ilgili kararlar alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda Bakanlar Kurulu'na görüş bildirmek üzere kurulmuştur. Milli Güvenlik Kurulu'nun çalışma yöntemi. Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemi Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir. Gündemin hazırlanmasında Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'nın önerileri dikkate alınır. Cumhurbaşkanı'nın katılmadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu'na Başbakan başbakanlık eder. Kurul ayda bir defa olağan toplanır. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın gerekli gördüğü ve Başbakan veya Genelkurmay Başkanı'nın önerilerine uygun bulduğu hallerde olağanüstü de toplanabilir. Gündemin özelliğine göre kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişiler de çağrılıp bilgi ve görüşleri alınabilir. Milli Güvenlik Kurulu sekreteri toplantılara katılır fakat oylamaya katılamaz. Milli Güvenlik Kurulu'nun görevleri ile ilgili olarak her türlü çalışmalar, inceleme ve değerlendirmeler Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından yapılır. Milli Güvenlik Kurulu'nun görevleri: 1. Devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulaması ile ilgili konularda görüş tespit eder. 2. Milli hedeflerin, milli plan ve programların gerçekleşmesine ilişkin tedbirleri belirler. 3. Milli güç unsurlarının milli hedefler yönünden güçlenmesini sağlayacak temel esasları tespit eder. 4. Devletin varlığı, bağımsızlığı ve bunun gibi hususlarda tedbirleri tespit eder. 5. Anayasal düzeni koruyucu, milli birlik ve bütünlüğü sağlayacak Türk milletini Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda birleştirerek milli hedeflere yönlendirici tedbirleri belirler. 6. Olağanüstü hal, sıkı yönetim, seferberlik veya savaş hali ilanı için görüş tespit eder. 7. Topyekün savunma, milli seferberlik gibi konularda kamu ve özel kurum ve kuruluşları ve vatandaşları düşecek yükümlülükler hususunda yapılacak planları temel teşkil edecek tedbirleri tespit eder. 8. Milli güvenlik kapsamına giren konularda yapılan ve yapılacak milletler arası anlaşmalarda görüş tespit eder. Milli hedef, milli güç. Milli hedef. Milli hedef, devletin bağımsızlığını, ülke ve milletin bütünlüğünü, demokratik hukuk devletini her türlü iç ve dış tehlikelere karşı korumak, ülkeyi milletin öz kaynaklarından yararlanarak ekonomik, psikososyal ve askeri alanda çağın getirdiği düzeye ulaştırmak ve dünya barışına katkıda bulunmaktır. Bağımsızlık. Bağımsızlık, bir devletin veya devletlerin baskısı altında olmaksızın egemenliğini sürdürebilmektir. Millet olmak. Geçmişte bir arada yaşamış, şimdi de bir arada yaşayan, gelecekte de bir arada yaşama inancında olan aynı vatan ve o vatanın maddi manevi değerlerine sahip çıkan, aralarında dil, kültür, tarih ve duygu birliği bulunan insanların oluşturduğu toplumdur. Bir milletin var olabilmesi için şunlar gereklidir. Millet olma özelliğine sahip bir insan topluluğunun bulunması, bu topluluğun üzerinde hayatını sürdüreceği bir ülkenin mevcut olması, milletin ortak kültür ve tarih birliği ile dil birliğinin olması, kişilerin gelecekte devletin varlığını devam ettirme amacına sahip olması. Vatandaşlık sorumluluğu. Hukuk açısından vatandaşlık kişilerin belli bir devlete siyasi ve hukuki olarak bağlanmasıdır. Milli hedefe yönelebilecek iç ve dış tehditler. İç tehditler. Devletin bağımsızlığına, millet ve ülke bütünlüğüne yönelik fikir ve eylemler, ırk, dil, din, düşünce ve mezhep ayrılıklarını kışkırtmak, cumhuriyeti ve hukuk devletini değiştirmek için teşkilat kurmak, ekonomik ve sosyal rahatsızlıkları fırsat bilerek halkı devlete karşı ayaklandırmak, millet güvenliğini tehlikeye düşürecek kişisel ve toplu cinayetler işlemek, dış tehditler, Türkiye'nin jeopolitik durumundan kaynaklanan tehditler, çevre ülkelerin yarattığı tehditler, sanayileşmiş ülkelerin Orta Doğu ve Türkiye'ye yönelik tehditleri, Türkiye'ye yönelik ekonomik tehditler, çevremizde çıkabilecek bölgesel harpler, milletler arası alanda aleyhte propaganda yöntemiyle yönetilen tehditler, genel harp, milli güç. Milli güç bir devletin milli çıkarlarını sağlamak ve milli hedeflerini elde etmek için kullanabileceği maddi ve manevi unsurların tümüdür. 10. kaset 1. yüzün sonu.